Kıymetli keçim, öncelikle merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün günlerden kitap özetleri ve 30 Adımda Özgüven adlı kitabın 4. ve son bölümüyle karşındayım. Yine çok değerli maddelerimiz var. Yine çok güzel böyle ufkumuz açılacak. Özellikle ilk maddeden direkt olarak yakalayacak. Çok iyi dinle, hemen başlıyorum. Diyor ki, depresyon vücudun çalışmaya ihtiyacım var mesajıdır. Öz saygı eksikliği ise zihnin sorumluluk almaya ihtiyacım var mesajıdır. Direkt olarak daha ilk maddeden tokatı yapıştırıyor. Diyor ki eğer ki depresyondaysan çalışmaya ihtiyacım var. Bu çalışma fiziksel bir çalışma olabilir, bu çalışma zihinsel bir çalışma olabilir, bu çalışma gidip bir yürüyüş yapmak olabilir, bu çalışma önüne bir not defteri açıp bir şeyleri karalamak olabilir. Ne olursa olsun, eğer ki depresyondaysan çalışmak zorundasın demektir. Öte yandan öz saygı eksikliği ise sorumluluk alma eksikliğini gösterirmiş. Yani eğer ki kendine saygı duymakta zorlanıyorsan, o zaman hayatında gerek kendi hayatınla ilgili gerekse de başkalarının hayatlarına etkide bulunabileceğin şekilde sorumluluk almak zorundasın demektir. Direkt olarak çok güzel bir başlangıç. İkinci madde. Herhangi birisine bir iltifatta bulunacağınız zaman o iltifat netlik barındırmalıdır. Karşınızdaki kişiye iltifat ederken tam olarak neyi iyi yaptığını belirtin. Yani diyor ki yüzeysel olmasın, genel olmasın, olabildiğince özel olsun, olabildiğince dallanıp budaklansın ve daha da önemlisi yaptığın iltifatın arkasında duracak sebeplerin olsun. Belki de sonuncusu en önemlisiydi bana kalırsa. Belki de ben eklediğim için de olabilir. Gelelim bir diğer maddemize. Eğer hayatınızda yanlışlarınıza dikkat ederek sizin özgüveninizi azaltan biri varsa ona neyi iyi yaptığınızı sorun. Bu sayede size hem negatif hem de pozitif bir geri bildirimde bulunma ortamı yaratırsınız. Aynı zamanda sizinle ilgili imajın değişmesini sağlarsınız. Şimdi sonuç olarak ne olursa olsun gerek iş yerimizde gerek sınıflarımızda gerekse de her nerede olursak olalım, bu bazen aile içerisinde de başımıza gelebiliyor. İlla ki bize sürekli böyle negatif bir geri bildirimde bulunan bazı hıyarlar vardır. İşte sen şunu yanlış yapıyorsun, sen zaten bunu beceremezsin, sen zaten bunu yapamazsın. Birisi sana böyle bir negatif geri bildirimde bulunduğu zaman ona dön ve de ki tamam bunları yanlış yapıyorum. Peki neleri iyi yapıyorum? Neleri doğru yapıyorum? Lütfen bana bunlarla ilgili de geri bildirimde bulunur musun? Şimdi bunu söylerken ki gerek surat ifaden, gerek beden dilin, gerekse de ses tonun. Ha tamam bunları kötü yapıyor, peki neleri doğru yapıyorum? Amına koydum çocuğu onları da söyle şeklinde de olmamalıdır. Buradaki tutumun şu şekilde olmalı. Tamam bunları yanlış yapıyorum, peki neleri iyi yapıyorum? Yani burada sanki bir merak durumu söz konusu. Tamamdır okey, bunları yanlış bir şekilde yaptığımı senden öğrendim. Peki neleri iyi yaptığımı da senden öğrenebilir miyim? Bana bu konuyla ilgili de yardımcı olur musun lütfen? Şimdi bu ne işe yarar? Bu duruşu sergilediğin zaman doğal olarak karşındaki kişiye vereceğin ilk mesaj şudur. Ben senin söylediklerini ciddiye alıyorum. Ya da parantez içinde ciddiye alıyormuş gibi görünüyorum. Bu ilk verilen mesaj. İkinci verilen mesaj ise şu. Tamam yorumların var. Tamam benim yanlış yaptığım şeylere vakıfsın. Ama benim yanlış yaptığım şeylere vakıf olduğun kadar benim iyi yaptığım şeylere de vakıfsındır. Hadi bana onları da söyle. Hadi bana tam olarak bir eleştiride bulun. Öteki türlü sadece ağzı olduğu için konuşan, sadece belli bir işte rütbeye veya belli bir konuma sahip olduğu için tamamen çevresindeki insanların motivasyonunu kırmaya çalışan ve başka da hiçbir sike yaramayan bir adam olacaksın benim gözümde. O yüzden yanlış yaptığım şeyler varsa ve bunları benimle paylaşıyorsan saygı duyuyorum ama lütfen benim iyi yaptığım şeyleri de benimle paylaş. Çok iyi bir duruş. Muazzam bir duruş. Karşındaki kişi direkt olarak şunları da iyi yapıyorsun bu arada. Direkt olarak böyle ya böyle bir duruş sergileyecektir ya da direkt olarak diğer insanların gözündeki konumunun sarsılmasına izin verecektir. Çünkü öteki türlü senin bu duruşun sayesinde daha dengeli bir politika izlemek zorunda kalacaktır. Olay bu. Devam edelim. Hayatınızı en iyi şekilde yaşamak istiyorsanız sizi ölümsüz kılacak bir şey için yaşayın. Ve gerçekten de bana sorarsan günümüzde bunu yapmak artık çok kolay. Gerçekten çok kolay. Her birimiz bu internet dünyasında kendi izimizi, kendi ayak izlerimizi bırakabileceğimiz bir sürü platforma maruz kalıyoruz. Bu Instagram'dır en çok bilineni. Bir diğeri Twitter'dır. Bir diğeri YouTube'dur. Bir diğeri benim çok fazla kullandığım Medium'dur. Bunun gibi bir sürü daha uygulama var. Ve olay sadece sosyal medya uygulamalarıyla da sınırlı değil. Gerçekten fiziksel olarak ortaya çıkartabileceğin veya inşa edebileceğin bir sürü şey var. Kitap yazabilirsin. Bir oluşum başlatabilirsin. Adı sakın keçiyi besle olmasın. İnsanlarla aynı noktada bulunabileceğin ve insanlarla kolaylıkla bağ kurabileceğin herhangi bir alanda içerik üretebilirsin. Ve belki de işin en güzel kısmı şu, ortaya ne çıkartırsan çıkart, ne üretirsen üret, sen öldükten sonra da orada varlığını ve belki de güncelliğini korumaya devam edecek. Bunu her zaman söylüyorum, yine söyleyeyim. Ben öleceğim. Eninde sonunda bir gün hayat benim için bitecek. Tıpkı bu podcast'i dinleyen bütün insanlar gibi. Ama benim ortaya çıkartmış olduğum bu fikir, insanların bağ kurmasına yardımcı olduğum bu oluşum, ben öldükten sonra da devam edecek. Bu benim mirasım olacak. Ve belki de bu yüzden zaten bu zamana kadar bilmiyorum belki de 500, 600, belki 800'den fazla podcast kaydettim. Belki de 60'tan, 70'ten, 100'den fazla video kaydettim. Bir o kadar makale yazdım. Bunları kendim için değil. Yani kendim için yapmış olsam şu anda bile zaten ortaya çıkartmış olduğum her bir podcast bana ciddi anlamda bir maddi gelir kazandırır. Ama ben direkt olarak ben öldükten sonra bile devam edecek bir oluşum, bir miras bırakmak istiyorum. Belki de kendi ölümsüzlük sırrım budur. Umarım sen de bu podcast'i dinledikten sonra kendin için ve iz bırakmak için bir şey üretmeye, bir şey yaratmaya başlarsın. Evet, geçelim bir diğer maddemize. Size yararı olacak bir şey yapmak istemiyorsanız, faydalardan ziyade zorluklara konsantre oluyorsunuz demektir. Sam Hearn yine güzel bir tokat atıyor. Acımıyor resmen ya. Bak tekrar okuyacağım. Size yararı olacak bir şey yapmak istemiyorsanız, faydalardan ziyade zorluklara konsantre oluyorsunuz demektir. Şimdi şunu sakın unutma. Hayatta ne yaparsan yap, nasıl bir adım atarsan at, nasıl bir karar verirsen ver, her türlü eylemin hep bir faydası olacaktır ama aynı zamanda da maliyeti olacaktır. Yani getirisi olduğu kadar götürüsü de olacaktır. Şimdi konu gerçekten de bana, sana, bize fayda veren bir şey olduğunda bunu yapmakta zorlanıyorsak burada biz getirilerden ziyade götürülere odaklanıyoruz demektir. İşte bu belki de zihin modelimizde gerçekleştirebileceğimiz en devrim yaratıcı değişim olabilir. Eğer ki bize fayda getireceğini biliyor olmamıza rağmen yapmıyorsak zorluklarına, maliyetine odaklanıyoruz demektir. Bu durum bu arada benim çok uzun zamandır üzerinden gelebilmeyi başardığım bir perspektif. Çünkü burada şöyle bir maliyet de var. Eğer ki sana meydan okuyacak, seni konfor alanından çıkartacak yeni bir adım atmazsan, belki korktuğun için, belki farklı farklı sebeplerden dolayı, o zaman aynı yerde sabit bir şekilde kalmaya devam edeceksin. Ve emin ol, aynı yerde sabit bir şekilde hareket etmeden kalmanın getirisi yoktur. Ama maliyeti çok yüksektir. Bunu sakın unutma. Gelelim son maddemize. Eğer korkuyu fethetmek istiyorsanız evde oturup korku hakkında düşünmeyin. Dışarı çıkın ve meşgul olun. Gerçekten de bir birey, bu bizim doğamız gereği. Beyin çünkü tamamen bunun için üretilmiş bir organ zaten. Boş kaldığı zaman, bak burada bir haz bile olmadığı zaman, boş kalmak nedir mesela? O uyumadan önceki zamanlar olabilir. Veya işte kahveni hazırlarken orada boş boş beklemek olabilir. Böyle durumlarda beyin hemen diyor ki, bak diyor şurada şöyle bir problem vardı, onu nasıl çözebilirdik? Burada böyle bir sıkıntı yaşamıştık, burada nasıl daha farklı davranabilirdik? Ama bunu yapmak bir yerden sonra kişiyi sadece bu şekilde geçmişte yaşanılan olayları simüle etmeye zorlar. Artık gerçekten bir şey yapmak için daha da zorlanmaya başlarsın. Çünkü beyin için harekete geçmeden sadece düşünmek herhangi bir efor harcamaz. Herhangi bir şekilde ona meydan okunmaz. Ama bu devam ettikçe artık hareket edemez bir hale gelirsin. Odaklanman gereken nokta bu olsun. Sana sıkıntı yaratan, seni üzen, seni strese sokan şeyler hakkında düşünme, tahmin etmeye çalışma, analiz etme. Git ve yap. Emin ol, herhangi bir şeyle ilgili ne düşünüyorsan, sana ne kadar korkutucu gelirse gelsin, sana ne kadar ağır gelirse gelsin, hiçbir şey ama hiçbir şey hayal ettiğimiz kadar kötü değildir. Ta ki onu deneyimleyinceye kadar ne yazık ki bunu bilemeyiz. Güzel bir kitaptı gerçekten. Başka bir podcast'te tekrar görüşünceye kadar kendine çok çok çok iyi bak ve keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutma. Hadi görüşürüz.